Yazar ve yazman. Bir yazmanım var. Ne söylersem yazıyor. Ama yazmanımın garip bir de huyu var. Yazarken söylediklerimi değiştiriyor. Örneğin ben babamla bülbül dinlemeye Bokludere'ye giderdik diyorum. Önüme gelen daktilo edilmiş metinde ise şöyle bir cümle okuyorum. Evde sıkıntıdan boğulduğumuz gecelerin sabahında daha gün doğmadan yola koyulur, şafak sökmeden vardığımız Söğütlüdere'de bir ağacın altına oturur, bülbüllerin ötüşünü dinlendik. Gün yükseldiğinde bülbüllerin sesini karga sürülerinin sesi alırdı. Ya da örneğin ben aşk insanın içindedir mi diyorum. Önüme gelen kağıtta şöyle bir cümleyle karşılaşıyorum. Aşk iki insan arasında oluşur ama çoğu kez yalnız birinin gönlünde gelişir. Örnekleri çoğaltmamın gereği yok. Yazmanımın ne mene bir kişi olduğunu yeterince belirliyor bu örnekler. Kaç kez ona yol vermeyi düşündüm. Ama bir türlü gerçekleştiremedim bunu. Yazılarımı, öykülerimi onun yazdığı gibi yayımlamayı sürdürüyorum. Üstelik kendi adımla. Merdiven. Çabuk çabuk çıkıyorum merdivenlerden. Ben çıkarken ağır ağır inen biriyle karşılaşıyorum. Yol veriyorum. Bahtiyar ol oğlum, diyor yol verdiğim ihtiyar. Biraz sonra yukarı katta işimi bitirmiş, aynı hızla merdivenlerden iniyorum. Bu kez bahtiyar ol oğlum, çıkıyor merdivenlerden yavaş yavaş. Yol veren gene ben oluyorum. Bu kez bu kadar koşuşma oğlum, değmez, diyor ihtiyar. Bu sözcüklerin üzerinde düşünmek gereğini duymadan iniyorum merdivenlerden. İşimi bitirince yeniden merdivenlere yöneliyorum. Bir delikanlıyla karşılaşıyorum merdivenlerde. Bu kez bana yol veriliyor. Bahtiyar ol oğlum diyecek yaşta değilim. Üstelik dairemizde bu yeni yetmenin işi ne? Merdivenin ortasında durup soruyorum. Az önce yaşlı bir memurumuz çıkmıştı yukarı. İnmedi. Yoksa ben mi görmedim? Kendisi şu anda yukarıda mıdır? Evet, diyor gülümseyerek delikanlı. Yukarıda, bir kanepenin üzerine uzanmış yatıyor. Çıkarsanız göreceksiniz. Can kurtaran çağrıldı. Ama kanımca bir cenaze arabası çağırmak daha yerinde olurdu. Buyurun, buyurun siz de çıkın. Yol veriyor. Ama benim yola gereksinmem yok. Belki yukarı çıkmam için bir neden de yok. Siz buyurun, diyorum. Ve meslek hayatımda ilk kez kendimden genç bir memura yol veriyorum. Garipseyerek iniyorum merdivenleri. Merdiven basamağında bir süre duraladıktan sonra kararımı verip ben de aşağı iniyorum. Ne işim var benim yukarıda? Teyzemin sonu. Teyzemi 10 yıl oluyor, görmemiştim. Yatakta buldum. Nen var dediğimde yanıtlamadı. Kansermiş. Evlatlığı kulağıma fısıldadı. Öleceğinden korkuyormuş. Evlatlığı kulağıma fısıldadı. Niçin ölmesi gerektiğini anlayamıyormuş. Evlatlığı kulağıma fısıldadı. Kanser olmasaymış bile ölümün kapısını çaldığı yaşa ulaşmış. Evlatlığı kulağıma fısıldadı. Zaman zaman öyle eziyet ediyor ki kendini değil, yanlış anlama bizleri. İlacına zehir katıp benim öldüresim geliyor. Böylece o da kurtulur, biz de. Evlatlığı yandaki odada açıkça söyledi bunu. Gözleri yaşlı. Teyzemin yanına döndüm. Baktım, onun da gözleri yaşlı. Dur bakalım, dedim. Böyle yatağa düşmekle hemen ölmez insan. Daha çok yaşayacaksın sen. Yaşamak isteyen kim? Dedi teyzem. Ama ölmek de istemiyorum. Korkuyor musun? Dedim gülümseyerek. Evet, dedi. Sevdiklerime kavuşmaktan korkuyorum. Bunu anlasa anlasa senin gibi biri anlar. Çok güç değil mi? Dedim. Güç olan ölüm değil, dedi. Ölüme yaklaşırken anlamak. Düşün bir. Bir kör olarak yaşıyorum ve gözlerim ölmeden önce açılıyor. Korkunç bir şey bu. Ya da bir sağır gibi, öyle değil mi? Dedim. Sen de yaşayacaksın bu anları, dedi teyzem. Ne soru sorabileceksin, ne cevap verebileceksin. Bir işkence bu, dedim gene gülümseyerek. Kimseye bir kötülüğün dokunmadı. Ne etliye, ne sütlüye iliştin. Ama gene de işkence işte. Bilmezdim, dedi. Bilseydim. İşe bakın. Son soluğunu vermek için ziyaretimi bekliyormuş. Üstelik sonu gelmeyen bir sözcükle. Bilseydim. Göz kapaklarını kapadım teyzemin. Oda kapısını açıp evlatlığını çağırdım. Tamam, dedim. Ruhunu teslim etti seninki. Kime? Diye şaşkınlıkla sordu evlatlık. Bilseydim, dedim teyzemin ağzından. Bir tabut ısmarlamak için evlatlığıyla ölü teyzemi yalıda baş başa bıraktım. Çevirmen. Çok kitap çevirdim diyor. Nice kitap çevirdim diyor. Birçok yazardan, birçok dilden. Yazınsal, kuramsal, estetik, günlük, mektup. Çevirdiklerimin tümünü anladığımı ya da benimsediğimi söyleyemem. Uğraşım gereği çevirdim onları. Diyelim ki ekmek parası için. Bir gün çevirdiğim kitaplardan birinde şöyle bir cümleyle karşılaştım. Olduğu gibi çeviriyorum. Beni bir başka dile çevirmek isteyen sen. Sözcükleri evirip çevirme. Ne anlıyorsan kendi dilinde onu yaz. Ama bunu yaparken yalnız sözcüklerle yetinme. Başka bir açıklama yoktu. Düşündüm. Sözcüklerle yetinmezsem neyle yetinecektim? Sözcüklerin gerisinde ya da ötesinde ne var? Ne olabilir? Çevirdiğim bir şiir bile değildi. Romandı. Ya da roman gibi bir şey. Bana bu çeviriyi öneren yayımcıya kitabı geri verdim. Hiç şaşmadı buna. Biliyordum dedi. Sizden önce de birçok ünlü çevirmen getirip masama attılar bu kitabı. Oysa oldukça açık bir dili var. Çevirisi kolay. Piposundan bir duman çektikten sonra sordu. Peki hangi yazarı, hangi kitabı çevirmek isterdiniz? Hiçbir kitabı dedim ona. Ve ilk kez kendimi uğraşımı bir kalemde yitirmiş olmama karşın bir tüy denli hafif, bir bilmiyorum ne kadar özgür duydum. Yargı. Yargıç karşısındayım. Adımı soruyor, söylüyorum. Hakim. Soyadımı soruyor, söylüyorum. Tasvir. Yaşımı soruyor, söylüyorum. 40. İddia edildiğine göre ailenizi bırakıp kaçmışsınız ve onlara karşı olan yükümlülüğünüzü yerine getirmemişsiniz. Doğru mu? Diyor. Doğru diyorum. Yargıç yazmana dönüp, yaz diyor. Sanık suçunu kabul etmiştir. Kaçtığını ve yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkça söylemiştir. Ama diyorum yargıca, niçin ailemin bana karşı olan yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini sormuyorsunuz? Ben konuştukça onlar dilsiz gibi sustu. Ben onlara gittikçe onlar benden kaçtı. Ben ve onlar bir türlü buluşamadık. Sonunda kaçtım. Evet, ama bir umutsuzluğun sonucuydu bu. Bu ayrı bir dava konusu, diyor yargıç. Davayı siz de açabilirdiniz. Oysa açmadınız. Gene de açabilirsiniz. Ama bu, bugün burada hüküm giymenizi engelleyici bir durum yaratmaz. Ya neyi yaratır, diye soruyorum yargıca. Açacağınız dava için olumlu sonuçlandığında onların da mahkum olabileceğini, diyor yargıç. Bir başka deyişle, onlar da ben de kodeste, öyle mi? Diyorum. Evet, diyor yargıç. Ama dava dışı bu sorgu suali burada kesiyorum. Burası mahalle kafesi değil. Yargıcın arkasındaki duvarda çerçevelenmiş bir resim. Adaletin simgesi teraziyi gösteriyor. O, her zaman dengedeki teraziyi. Gelişi güzel bir konuşma. Ağlama. Niçin ağlıyorsun? Ağlamadığını söyleme. Gözlerin dolu dolu. Ağlaman için hiçbir neden yok. Bak ortalık günlük güneşlik. Sen böyle bir Aralık ayı görmüş müydün? Ben de görmedim. Ne Poyraz, ne yıldız, ne kara kış. Hadi gel, çıkıp dolaşalım. Gidip kıyıda bir lokantada balık yiyelim. Bir rakı içelim. Hayır, eski günlerden söz etmeyeceğim. Ne de gelecek günlerden. Ben falcı değilim. Ne de sen. Hiçbirimiz. Bir gün bana demiştin ki, bırakma elimi. Korkuyorum. İşte elin, elimin içinde. Tutuyorum. Buz gibisin. Hepimiz öleceğiz. Tüm canlılar gibi. Canlı olduğumuz için öleceğiz. Yeter artık. Ölenle ölünmez. Her ölüm bir hiç uğrunadır bana sorarsan. Peki sorma. Bu benim için daha iyi. Ama ağlama. Giden geri dönmez. Gideni geri getiremeyiz. Bir ölüyü de yaşıyormuş gibi aramıza alamayız. Saçmalama. Elimi tut. Bırakma. Yalnızlık ölümün ikizi. Hayır, hiç de değil. Yaşamın. Kurcalama. Daha okunacak kitaplar var. Peki olsun. Ama yaşam, bir tek yaşamımız var. Unutamam. Ben de. Bu güzel havalar aldatıcı. Olabilir. Belki güzel de değil bu hava. Bu mevsimde böylesi bir aydınlık. Olacak şey değil. Güzel olan belki kardır. Tipidir. Her şey mevsimine göre. Kim ne derse desin. Ama gene de sen hayır desen de güneş içimi ısıtıyor ve unutmak istiyorum. Nerede yaşadığımı, hangi mevsimde olduğumu. Bu güneşli günün verdiği mutluluk değil. Hayır. Çünkü mutluluğu aramıyorum. Onu yok sayıyorum. Daha doğrusu olanaksız. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Kendi kendime sorular soruyorum. Böyle. Ne olur ağzını aç. Bir sözcük söyle. Bir soru. O da yok. Bir hece. Bu bile yok. Buz gibi elin. Göz pınarların kupkuru. İstersen gideyim. Bunları söylememiş olayım. İkinci yaşam. Çakır'ın anısına. Bir ihtiyar tanırım. Geceleri meyhane meyhane dolaşıp çiçek satar. Masalara yaklaşır ve elindeki çiçek demetini uzatır. Alan alır, almayan almaz. Ne bir yüzlük verene teşekkür eder, ne bir onluğu geri çevirir. Ağzından bir tek sözcüğün çıktığına tanık olmadım. Uzun bir süre onun bir dilsiz olduğunu sandım. Sonradan öğrendim ki dilimizi bilmeyen bir beyaz Rus'muş. Ekim devriminde yolu buralara düşmüş. Düşüş o düşüş. Bana bu bilgileri veren dostum, ihtiyarın Çar'ın ordusunda bir general olduğunu söyledi. Bir başka ihtiyar tanırım. O da her gece bu meyhaneye gelir. Çevresinde her zaman 7-8 kişi vardır. Hesapları her zaman o öder. Arada bizim masamıza bir rakı, bir pavurya gönderdiği olur. Çar ordusunun generallerinin sunduğu çiçekleri geri çevirdiğini de hiç görmedim. Bu ihtiyar çok konuşur. Konuşmalarından onun yoksul bir çocukluğu olduğunu, gün gelip talihin kendisine güldüğünü, özellikle savaş yıllarında ve Tanrı'nın "Yürü ya kulum" dediğini öğrendim. Zaman zaman birbirinin karşıtı yaşam çizgileri olan bu iki insanın bir ortak noktada buluştuklarını düşünmüşümdür. Birincisi, ihtiyar general, bana öyle geliyor ki düşlerinde eski günleri görür. Almanca ve Fransızca öğretmenlerini, üç çift köpeğin çektiği yaldızlı kızaklarını, St. Petersburg'daki saray yavrusu baba evini, Moskova yakınlarındaki izbasında geçirdiği havyarlı ve vodkalı hafta sonlarını, Çar'ın Hassa alayına katıldığı günü. İkincisi, Tanrı'nın "Yürü ya kulum" dediği de eski günlerini, yırtık papuçla okula gidip gelişini, annesinin ayıkladığı bitleri ve sıfır numara tıraş edilmiş kafasını, sokakta bulduğu bir manda gözünü, okuldan kaçışlarını, çöplüklerde çinko, bakır ve cam parçaları arayıp satışlarını, ilk pırzıla yediği ilk sinemaya gittiği günü. Birinci ihtiyar artık kim olduğunu biliyoruz. Bu ikinci yaşamına uyandığında yoksulluğuna katlanabilir. Gerçek bir yoksulluk değildir onunki. İkinci ihtiyar ise çocukluğunu, yoksulluğun sürdüğü ilk gençlik yıllarını istese de unutamaz. Düşler gelecekten değil, geçmişten kaynaklanır. Çocukluk anılarımda saklı bir üçüncü ihtiyar daha vardır. Bir araba sürücüsüydü. Yoksul doğmuş, yoksul yaşamıştı. Yeryüzü nüfusunu oluşturan insanların büyük bir çoğunluğu gibi onun ikinci yaşamı yoktu. Nerede doğduğunu bilmiyorum. Ama nerede yaşadığını, nerede öldüğünü biliyorum. Atlarıyla paylaştığı bir ahırda. Bu üçüncüsü, ki bu yazımı ona adıyorum, çocukluğumun ilk düşünü, daha doğrusu uyandığımda ansadığım ilk düşü, kendisine anlattığımda çok şaşırmış ve kendisinin hiç düş görmediğini söylemişti bana. Kitabın sonu.